Ayrım 2.
Deliniyor köseleler. Su ve çamur giriyor deliklerinden, donuyor ayaklar. Parmakların arasında kara bilyeler pıhtılaşıyor. Sağ elin parmaklarıyla ovuyorlar onları uykudan önce ve yumuyorlar gözlerini. Aptallar diyorum. Biri beni öfkeyle itiyor. Bana mı diye soruyorum. Evet, sana diyor. Ben Ariostos'um diyorum. Ve hiç kuşku yok ki Ariostos olduğumu hiç mi hiç anlamıyor. O zaman göz kapaklarımın kapandığını işitiyorum. Bir bavul kapağının örtüsü gibi bir sürü değersiz şeyi örterek. Babamın eski çizgili bir yeleğini, karnavalda giyilen bir fesi, dantelli yırtık bir giysiyi, şişleri hala ilmiklerin üzerinde duran yarı bitmiş sarı bir çorabı. Hiçbir şey anlamıyor adam. Ama gözlerimi yere indirdiğimi gördü hiç olmazsa. Bunu unutabilmek için şişleri çoraptan çekiyorum ve tümüyle söküyorum örgüyü. Eğri büğrü sarı bir ipliği peşimde sürükleyerek. Ve şimdi o da yere bakıyor. İpliğe basmamaya özen göstererek. Keyifler. Pencere bahçeye bakıyor. İki kış gülü açtı bugün. Bunca zamandır budamalıyım bu gül fidanını diyorum. Ve cigara izmariti falan toplayıp köklerine serpmeliyim. Yazları çayırlarda koşuşan kızların giysilerini andıran taze bir gül rengine dönüştü ışık. O zaman koltuk altlarında bir ter lekesi oluşur. Geniş bir leke. Bez o noktada sarıya dönüşür ve kemikleşerek sertleşir kuru bir çınar yaprağı gibi. Keyfimi kaçırıyor bu. Önümde büro şefim beliriyor. Kızıyorum. Bir taş alıp suratına fırlatmak istiyorum. Bu taş karnımın sancılandığı zamanlar annemin ısıttığı tuğlaydı. Evet öyle. Fırlatayım diyorum. Tüm suratı çürüklerle kararsın. O ise gülümsüyor. Bana bakıyor ve gülümsüyor. Atmayacaksın taşı diyor. Kıpkırmızı oluyorum. Kızardığım zamanlar suratımda çocukken çıkardığım sivilcelerden kalma bir sürü lekenin belirdiğini biliyorum. Bu düşünce yok ediyor öfkemi. Bu kez iki kat öfkeleniyorum. Fırlatacağım suratına diyorum ona. Fırlatacağım suratına diyor o da sesimi yansılayarak. Elimden düşüyor taş. O gülümsüyor. Bahçıvan makasını kapıp gül fidanını buduyorum. Sonra şapkamı başıma geçirip çıkıp gidiyorum. Kapıyı kilitlediğimden emin değilim, gerisin geri dönüyorum, kilitliymiş. Anahtarıma bakıyorum ve kaldırım taşlarının düzgün olmadıklarını düşünüyorum. Hiç düzgün değiller, hiç. Yer değiştirmeler. Makara, yüksük, iğne, düğme, halka, toplu iğne dolu hasır bir sepeti vardı annemin. Düşlerinin gezindiği gerçek küçücük bir bahçe. Mavi bir iplik küçük bir kapıyı aralıyordu gökyüzüne doğru. Yapraklar, papağancıklar, küçük tavus kuşları, kızıl şemsiyeli bir kuş, nedensiz bir öğle sonu üzüntüsü. Hepsi cambazlar gibi yeşil bir ipliğin üzerinde küçücük sıçramalarla yürüyüp annemin atlas gerilmiş yuvarlak nakış kasnağına varıyorlardı. Ben her gün ağaçlardan, ışıktan, havadan bir parçayı ayırıp annemin nakışına ekliyordum. Yavaş yavaş evimizle dışarısı arasında gizli bir yer değiştirme oluncaya kadar. Eşyalar yerlerini kuşlara, pınarlara, fundalıklara bıraktı. Böylece dışarısı da azar azar yeşilliğini yitirdi ve koltuklarla, dolaplarla, aynalarla ve perdelerle doldu. Peder anlaşılan bu değişikliği duyumsamadı. Çünkü cigara külünü bir zambağa silkmeyi sürdürdü. Yani eskiden küllüğün bulunduğu yere. Annemle ben gizliden bakışıp başımızı sallıyorduk gülümseyerek. O zaman ben de cigara içmeye başladım. Gözlerimi dumanın berisinde saklamak için. Daha sonraları bir çocuk elinde o aynı sepet kiraz satardı. Hemen sevdim çocuğu. Annemin sepeti diyorum ona. Çocuk bana bakıyor. Alıp iki kiraz veriyor. Annem yok artık. Birbirimize gülümseyip başımızı sallayalım. Teşekkür ederim diyorum ve iki kuruş veriyorum ona. Sana armağan verdim diyor. Para istemiyorum. Kuruşları ayaklarımın oraya atıyor. Alıyorum yerden. Kirazları sol elimde tutuyorum. Çekirdeklerini annemin sepetindeki iki dikiş yüksüğün içine eksem diyorum. Hiç kuşkusuz ellerinin nakış işlediği yerde iki küçük kiraz ağacı yeşirecek. Ve o aynı hoşgörülü görünümleri olacak. Çocuğa tekrar teşekkür ederim diyorum. Çünkü onu çok seviyorum. Kızamazdım ona. Bir akşam. Bu gece üşüyorum. Kollarımı kavuşturuyorum. Eller koltuk altlarımda. Günün masraflarını hesaplıyorum. Sabah, öğle, akşam söylemiş olduğum sözleri yerli yerine yerleştiriyorum. Önceki el hareketlerimi ütülenmiş peçeteler gibi çekmecenin dibine yerleştiriyorum. Her şey iyi, doğru, boş. Düşüncelerimi okuyorum yüksek sesle, teker teker. Lokantanın kötü basılmış yemek listesini okur gibi. Doğru dürüst hiçbir şey. Hastalıktan yeni kalkmış olduğumu da unutmamak gerek. Gene de alışılmış yemeklerden daha başka bir şey seçmek için direniyorum. Eve döndüğümde ağzımda bir tat olsun istiyorum. Ayrıca anahtarımla açarken kapıya bir şey için sevinç duymalıyım ya da hiç olmazsa bir özürüm olmalı. Çünkü koridordaki askıya şapkamı astığım an en zor, en kötü anımdır. Bu askı bir örümcek gibi şapkamı, bastonumu, ceketimi, pantolon askımı toplayıp beni çıplak, tıraşsız ve toz içinde sorgu aynasına teslim ediyor. Bir sabah diyorum. Kalktığımda giyinebilmek için askıda hiçbir şey bulamayacağım. Her şeyi emmiş olacak bu örümcek. Sinekleri emip geriye kağıttan bir görüntüyü, boş bedenlerini nasıl bırakıyorsa. O zaman doğal olarak eski gazetelere sarılı, sonsuza dek odamın içinde kalacağım. Garsonu çağırıp, listede olanlardan başka bir şey yok mu diye soruyorum. Hayır yok beyim diyor. Ariostos diye ekliyorum. Hayır yok Bay Ariostos diyor. Yazık diyorum ve gitmeye davranıyorum. Gözlerinde bir balığın omurgasına benzeyen bir şeyin parıldadığını görüyorum o zaman. Arka cebinde tabanca taşıyor kuşkusuz. Omuzuna böyle uzun bir peçete atmasının nedeni bu olsa gerek. Yeniden oturuyorum sandalyeme. Peki öyleyse ne isterseniz getirin diyorum. Açılıp kapandıkça elektrik lambalarının yanımsamalarını bir bu bir öteki duvara dağıtan camlı kapıya bakıyorum. Çay partisinden sonra bir bayanın korsesini gevşetmesi nasıl da iç karartıcı bir şeydir. Çeşitli bardaklardan geriye topu topu bir tek parıltı kalıyor. Ve terleyen kızlar ve alınlarına yapışan pudra. Genç erkeklerse öteki köşede tek başlarına sohbet ediyorlar. Garson yeniden gelince ben sıvıştım bile. Tabağı masaya bırakıp bekleyecek. Tuvalete gittim sanacak. Donacak yemek. Hava soğuk. Yol ıssızlaştı ve trenler daha da gürültülü şimdi. İkindi vakti polis motosikletlerinin havaya kaldırdıkları duman ve tozla birlikte ayak uçlarına basarak yürüyen bir bakıma üzgün bir gürültüdür bu. Evlerin aralığından bakıyorum. Orada yüksekte bir bulutun yanında büzülüp öksürüyor bir ufak yıldız. Noel ağacının altında istedikleri oyuncağı bulamamış çocukları düşünüyorum. Ve nedendir havadaki bunca pişmanlık günahtan önce? Yasa dışı ilk yaz. Yaza giriyoruz. Tramvayların çıkardıkları özel gürültüden apaçık belli oluyor. Biletçiler kasketlerini biraz daha yamuk giyiyorlar. Ayakkabı boyacıları ve seyyar satıcılar her sabah kızıl pula benzer bir şeyi arada sırada bağırışmalarına katarak seslerini alıştırıyorlar. İnsanların giysileri reçine kokuyor, kızların saçları kıvırcık. Duvarlarda büyük afişler, yazlık açık hava sinemalarının açılışını duyuruyorlar. Akşamları ağaçların altında küçük bir sıraya oturup düşünüyorum. Alışılmamış, çok tehlikeli bir takım kumar oyunlarını ve oynayanların masanın altındaki dizlerini düşünüyorum. Ve nasıl oluyor da tümü yeniktirler? Gençler bile, özellikle gençler. Karşıda müze donanmış. Büyük pencerenin ardında Diyas'ın sakalsız taş kafası görünüyor. İster misin yontuların da berber dükkanı olsun? Çitin arkasında kazılmış toprakların ve ahşap barakların hemen yanında olabilir. Bu saatte müzeyi dolaşanlar acaba ne yapıyorlar merak ediyorum. Mermer basamakları tırmanıyorum. Manezyumla yontuların fotoğraflarını çekiyorlar. Koridorun dibinde deriyle kaplanmış bir koltuğa kurulmuş olan büro şefimi seçebiliyorum. Tuhaf, ne arıyor burada? Gene gülümsüyor, bana işaret ediyor. Küçük parmağını kımıldatıyor, belli belirsiz. Durup selam veriyorum, elime küçük bir kağıt sıkıştırıyor. Lambacığın altında okuyorum. Kerhaneden korkanlar müzeye giderler. Köpürüyorum. Hemen önünde pantolonumun düğmelerini açıp Hermes'in apış arasına işiyorum. Cinsel organlarımız değiyor birbirine. Tahrik oluyorum. Bir titreme, bir ikincisi ve birden manezyumun parıltısı. Koşuyorum, merdivenleri iniyorum, gölgesine sokuluyorum koruluğun. Ve yüzümle ellerim sanki sabun köpüğüyle kaplıymış gibi bir duygu. Tıraş olduktan sonra yıkanmadım mı yoksa? Yaşlık var. Ürperiyorum. Ve yarın bütün gazetelerde fotoğrafım çıkacak. Hermes'te bir arada böyle bir pozda. Ve yazın o dokunuşu. Giysilerime çeki düzen verip gökyüzüne bakıyorum. Küçük sarı papatyalar havaya yükseliyor. İçimden pederimiz duasını okuyorum. Ağaçlar kaplıyor beni. Demek ölmek öylesine tatlı mı? Gene de tıraş takımımı silip kurutmalıydım. Paslanacak. Bir taşın çevresinde. Taşla gizli bir buluşma. Derin, çıplak, herhangi bir ilgisizlik noktasında bırakılmış taşın yüzü. Ölümü seziyorum. Rahat karşı koymadan. Taş, kendisini haklı çıkarmak için aşağılayıcı çabalara başvurmayan, ille de bir amaç gütmeyen, kurumlu ve tarafsız şeyler gibi olumlu bir sessizlik zorluyor bizi. Taşın çevresinde toplanıyorum. Tıpkı yılanların düşüncenin çevresinde toplanmaları gibi. Duyumsuyorum bunu ve zaman gene kuşatmaya alıyor beni. Çevresinde dönüp dolaşıyorum kollayarak taşı. Tıpkı kapağının çevresindeki fare gibi. Ta uzaktan geçen gazete satıcısının sesini duyup sıçrayana kadar. Birden bir kapı kapanıyor önümde. Konuşmayan konukları ve kuyruklu büyük piyanonun bulunduğu salonu görmeye vakit kalmıyor. O zaman odanın eşyalarına dikkatle bakıyorum ve özellikle böylesine basit dört köşe bir güvenliği koruyan masaya. Adlarını söylüyorum teker teker, tatlılıkla, hemen hemen içlenerek. Sandalye, karyola, bardak, küllük. Kendi adımı da söylüyorum onlara, çok önemli bir şeyi açıklar gibi. Ariostos diyorum. Ama duvarda eskrim dersi yapar gibi el oynatan gölgemi görüyorum. O zaman yeniden kımıltısızlaşmaya çalışıyorum taşın anlamının içinde. Karşı evden gelen çatal bıçak sesleri dikkatimi çekiyor. Acaba saat kaç? Herhalde yemek yiyorlar. Küçük bir gümüş kaşığı bir kızın ağzına yaklaştıran bir davranışı algılıyorum. Erik kompostosu diyorum. Evet, erik kompostosu. Güzel ağız, kahverengi yaş çekirdekleri tabağa tükürüyor. Duvarda denizli bir tablo asılı. Sevinçliymişim gibi gülümsüyorum ama gene de gizli bir aynayı, taşı ve zamanı aldattığımı biliyorum. Çulpan. Uzayda tek başına asılı gecenin ilk yıldızı kime gülümsüyor? Bana mı yoksa? Gerçek inançlarını anlamaya çalışarak sırayla tüm gezginlerin yüzlerini tarayan üzgün meleğin lambası olmasın. Kendi yüzümde ufak serin bir projektör gibi duyuyorum. İndirmiyorum gözlerimi, kızarmıyorum. Oraya yöneliyorum. Yol sessiz, yalnızım. Tüm yüzümün ışıldadığını biliyorum. Biri beni iki adamla bir kadına gösteriyor. Bakın nasıl ışıyor fener gibi diyor. Yaklaşıyor bana. Neden ışıyorsun diye soruyor. Ben yıldızı göstermek için parmağımı doğrultuyorum ama yıldız yok artık. Ve şimdi bu öteki iki adam ve kadın, kornişleri, yol lambalarını ve madeni karyolaları boyadıkları o ucuz yaldız boyasıyla yüzümü boyamış olduğumu sanacaklar. Yemek odasının lambası altında kurulmuş masada elma dolu bir tabak ve resimli bir kitap duruyordu. Çiçekçi Kız. Sık sık elinde sepeti, çam iğnelerine geçirilmiş yasemin demetçiklerini satan siyah giysili bir küçük kızmışım gibi gelir bana. Kimse önem vermiyor bu kıza. Lokantaların geçitlerinde sıkışır. Garsonlar azarlar. Müşteriler kovar. Lokanta sahibi bağırır ona. O konuşmaz. İnsanların terli, aç, körler gibi ya da bir şeye kızmış gibi tabaklarının üstünde eğilip bir şeyler çiğnedikleri masalara bırakıyor yaseminlerini. Bekliyor bir iki saniye. Sonra toplayıp çiçeklerini gene diziyor sepetine. Hiç kimse satın almıyor. Yalnızca garsonların hızla geçen tablalarının üstünde hafif bir koku ve ancak sezilen bir gülümseme kalıyor. Bu demetçikleri ne yapmalı bilemiyorum. Bir köpeğin mezarını anımsıyorum. Jack derlerdi köpeğe çocuk sesimizde. Ben de Jack'ın mezarına gidip yasemin sepetini bırakıyorum. Jack diyorum, sevgili dostum. Sana çiçek getirdim. Sana yalan söylemek istemiyorum Jack. Bunları hiç kimse satın almadığı, hiç kimse istemediği için geçirdim. Özür dilerim Jack. Çevreme bakınıyorum, kimse yok. Ne Jack var ne bir şey. Kimse görmüyor sevgi dolu bağışımı ve neredeyse dökülmeye hazır gözyaşımı. Ağlamamaya karar veriyorum. Çiçekleri ucuza satıp yoksul çocuklara yardım diye göndermenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Bunu yapsam adım da çıkar gazetelerde. Bağışta bulunanları gösteren o güzel sütunlarda. Böylece alıyorum sepetimi Jack'ın mezarından ve dolaşıyorum yollarda acemi bir gazete satıcısının sakar sesiyle bağırarak. Yasemin, güzel Yasemin, demetçi iki drahmi. Ama sesimi duydukça o özellikle o minikleştirici demetçiyi gene ağlamak geliyor içimden. Sonunda yaseminleri koynuma sokup sepeti bir manava satıyorum. Parayı sayıp yiyecek bir şeyler almayı hesaplıyorum. En sonunda bir şey satabildim ben de ve sevinçliyim, çok sevinçliyim. Öyle ki bu kez bırakıyorum, bir güzel akıyor gözyaşlarım üşütmüşçesine. Ayrıca koynumdaki çam iğneleri de batıyor. Gece buluşması. Güneşin batışıyla bürolar kapanıyor. Gül ve mor renkli akşamın son çizgilerini duvarların üst kesimlerinde görmeye ancak yetişebiliyorum. Havanın sanki hafif bir baş ağrısı var. İnsanlar şapkalarını çıkarıp ilk gölgelerin içinde görünmeyen bir şeye selam veriyorlar. O gece çenesinin altındaki kurdeleleri çözüyor, çıkarıyor şapkasını. Hep ufak, siyah ve parlak çiçeklerle dolu olan şapkasını eline alıyor. O zaman benim başımda serin ve hafif, duyumsuyorum. Alışılmamış bir şey bu benim için. Avucumun birini başıma koyup sıfır numarayla tıraşlı mıyım diye yokluyorum. Yoldur bu, yürüyorum. Her adımda özgürlük önsezisi gibi bir ufacık gecikme. Ve neredeyse tüm ışıklar yanacak. Çünkü giden ışık bir bilimsel laboratuvarın uzun masasında çok kenarlı bir küredir şimdi. Etrafta beyaz önlük ve beyaz maskeli insanlar kimya deneyleri yapıyorlar. Yandaki odada bir mermerin üzerinde çarşafla örtülü duran birini yeniden hayata döndürmek istediklerini biliyorum. Ben maskelerini çıkarmaya ve biraz rahatlamak için sokağa çıkmaya kışkırtıyorum. Ne gerek var diyorum, yaşama yeniden dönmeye. Ölüm olmadıktan sonra. Dinlemiyorlar beni, tek başıma çıkıyorum. Sokaklar yavaş yavaş tenhalaşıyor. Gürültü varıp lağımlarda kalıyor. İşinden akşam yemeğine dönmekte olan bir işçinin adımlarını duyuyorum içimde. Vitrindeki ışık portakal rengi. İki kız bir pencereye kurulmuş. Demek ki zaman bölünemez. Hayır, hayır, düşünmek istemiyorum. Küçük Maria'nın piyanosu üzerinde duran vazoyu anımsıyorum. İçinde su vardı, çiçek yoktu. Maria dedim. Buhuru Meryem toplamak için gelecek misin benimle ormana? Sabah erkenden, geç kalmayacağım. av giysileri giyecektim. Bir de borum olacaktı yankıları duymak için. Kapalı duran marangozhanenin üzerinden 3 yıldız belirdi. Yanımdan biri geçiyor. İyi akşamlar diyorum ona. İyi akşamlar diyor o da. Teşekkür ederim diyorum o zaman. Tuhafına gidiyor, duraksıyor. Kartımı veriyorum. Göremediği için okuyamıyor, bir kibrit çakıyorum. Dikkatli Ariostos. Gene tanıyamıyor beni. Ama nasıl olur? İyi akşamlar ve teşekkür ederim diyen birini tanımak bu denli zor mu? Gece böylesine yıldızlı olduktan sonra bu denli zor mu? Kartımı yırtıyorum ben de ve şunları söylüyorum. Ben bir yabancıyım beyim. Şimdi kim olduğumu öğrendiğinize göre iyi geceler. Ant. Bütün gün saatlerimi özenle yan yana yapıştırıyordum. Tıpkı son kitabımızla ilgili olumsuz eleştirileri gazetelerden kesip bir deftere yapıştırır gibi. Ama dudaklarında ıslatıp bir aşk mektubuna yapıştırman gereken yeni, renkli bir posta puludur akşamın bu saati. Sevimlileştiğimi duyumsuyorum. Ama kendi kendime yeterli değilim. Mutfağa giriyorum. İkindi çayımı hazırlıyorum. 2 fincan hazırlıyorum. Doğal olarak birinin gelmesi gerek çünkü bu kaçınılmaz. Güzel, üzgün bir kadın. Biraz yorgun. Çok gezmiş bir kadın. Ağzında bilinmeyen kentlerin, limanların, ırmakların, gemilerin, sıra dağların adları. Ve dudaklarının devinimiyle her şey dost bilinecek. Tabloyu büyük odaya getiriyorum. Açık pencereden hala parlamakta olan akşam ışıklarını bu kadınla paylaşmak istiyorum. Ayakkabılarını çıkarırsa, ayak parmakları gül renginde ışıyacaklar. Dileğim bu. Çayımızı içeceğiz. Aynı kanepeye oturup bahçelerden ve ata binmiş yontulardan söz ederek. Sonra bir güvercin uçup gelecek. Mahallede başıboş dolaşanlardan biri gelip aramıza kurulacak. Ben de elimle okşayacağım güvercini. Elim bulacak kadının elini. Ve ellerimin sırtında kalacak güvercinin. Küçük bir ak mikrapta sonsuza dek ant içer gibi. Aristos dedi. Ne Ariostos ne de Auristos. Aristos. Başka bir şey. Ve mavi kadife gecenin içinde bedenlerimiz kavuştu. Yarım limon dilimci yüzerken yarı içilmiş çayın içinde. Tıpkı Atina göğündeki yarım ay gibi. Ve biliyordum bunu. Şapkalar. Çok severim şapkaları. Çünkü iğrenç kafa taslarımızı başlarımızdan ayırıyorlar. Yüz, şapkasının içinde son bulmaktadır. Çatısının altında bir ev gibi, avizenin içinde bir lamba gibi. Kül mavisi ışık o zaman burun ve dudak uçlarına daha yumuşak düşer. Gölge ve güvenceyle karışık. Şapkabın altında bildik bir çevrenin ve beynimin kuluçkaya yatabilmesi için gereken ısının mutluluğunu duyuyorum.